Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Muhammed suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 24 Mehr 1400 Hicri Kameri 9 Rebiyül Evvel 1443 ve miladi 16 Ekim 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşam kainimiz daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla gazeteci yazar Sayın İhsan Kaçar ile Taliban heyetinin Türkiye temasları üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve Amerika'nın dünyaya yönelik biyolojik tehditleri adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Radyo ve Televizyon Kurumu İribiyeni Başkanı Peyman Cebelli bugün Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis ile görüştü. Tüm General Muhammed Bakır'ı İran ve Pakistan'ın ortak deniz tatbikatı için anlaştığını belirtti. Türkiye ve Afganistan, İran'dan elektrik almaya hazır. İdlib'de Türk Silahlı Konvoyu'na saldırı düzenlendi. Erdoğan, Suriye'de Amerikan destekli güçlerle mücadeleye vurgu yaptı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Moskova, Türkiye ile normalleşmeyi destekliyor dedi. Şimdi haberler.
İran Radyo ve Televizyon Kurumu İribiyeni Başkanı Peyman Cebelli bugün Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis ile görüştü. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi İrib Başkanı ile görüşmede, ulusal medya olarak İrib'in halkın sorun ve meselelerine ve ülke etkilerinin görüşlerine yansıtmakta önemli role sahip olduğunu işaretle, İrib'in hükümet ile halk arasında bağlantı köprüsü olması gerektiğini kaydetti. Reis'e bilgilendirme ve ülke yetkilileri ve yöneticilerinin girişimleri anlatma konusunda dikkat, sürat ve samimiyet olmak üzere 3 konuyu işaretle, İrib ve hükümetin bu ortak işbirliğinin halk arasında ümide sebebiyet vermesi gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Reisi ülke genelinde aşılamanın devam edeceğine vurgu yaparak aşılamanın yanı sıra sağlık protokollerine uyulması gerektiğinin altını çizdi. İRNA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'e bugün koronavirüs ile mücadele ulusal komitesini yaptığı konuşmada ülke genelinde aşılamanın süreceğine işaretle akademisyenler ve kürsü sahiplerinin vatandaşları aşılanmayı ve sağlık protokollerine uymak için teşvik ve özendirme noktasında etkin role sahip olduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Reis'i konuşmasında yerli firmalarca aşı üretiminin Sağlık Bakanlığı'nca desteklenmesi gerektiğini belirterek, Çin başta olmak üzere İran'a aşı gönderen tüm ülkelere içten teşekkür edip, bu tür insani işbirliğin her daim dost ve bölge ülkeleri arasında sürmesine inandığını kaydetti.
Reisi sözlerinin devamında korona ile mücadele için kapsamlı yol haritasının hazırlanmasına ihtiyaç olduğunu da belirtti. Cumhurbaşkanı ülkenin uluslararası havalimanları ve sınırlardaki giriş çıkış noktalarında titizlikle kontrol yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Reisi sözlerinin başka bir bölümünde korona hastalığı ile ilgili zamanında ve doğru bilgilendirme ve kamuoyunun ikna edilmesinin önemine de vurgu yaptı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 181 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 7515 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 123.876'ya, vaka sayısı 5.773.419'a çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 4.840'ının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5.309.992'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakır, İran ve Pakistan'ın ortak deniz tatbikatı için anlaştığını bildirdi. İran'ın haberine göre Tümgeneral Bakır, Pakistan'a ziyaretin sonuçları hakkında yaptığı açıklamada, terörizmle mücadele için istihbarat işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra, gelecekte ortak deniz tatbikatı için Pakistan ile anlaştıklarını vurguladı. 4 gün süren Pakistan'ın resmi ziyaretinin sonunda açıklama yapan Genelkurmay Başkanı, İslam İnkılabı rehberinin görüşüne göre Pakistan'ın İslam dünyasında ve de iki ülkenin uzun sınırları ve İran İslam Cumhuriyeti ve silahlı kuvvetlerinin bakışında iki millet arasındaki bağların özel yer ve öneme sahip olduğunu belirtti. Genelkurmay Başkanı ayrıca son senelerde her iki komşunun sınırlarda güvenliği pekiştirme noktasında kayda değer girişimlerde bulunduğunu ifade etti. Tümgeneral Bakri, Pakistanlı üst düzey siyasi askeri yetkililerle görüşmelerine ve yapılan anlaşmalara işaretle İran ve Pakistan arasında sınırdaki her türlü olay hakkında derhal koordinasyon sağlandığını kaydetti.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bagri, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile görüşmek üzere Moskova'ya gidecek. İran'a Moskova Büyükelçiliği Askeri Ateşkesi 1. Kaptan Rıza Hüsrefi Mukaddem, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bagri'nin Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile görüşmek üzere bu hafta üst düzey askeri ve heyetin eşliğinde Moskova'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Tümgeneral Bagri, Moskova ziyareti kapsamında ortak savunma ve askeri ilişkilerin geliştirmesi, terörizme karşı mücadele ve bölgesel ve uluslararası gelişmelerin incelenmesi gibi konularda Rus yetkililerle görüş tahtesinde bulunacak. İran Genelkurmay Başkanı son sırada Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaretinde bir ülke başbakanı ve üst düzey askeri yetkilileriyle görüşmelerde bulundu.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran karşıtı iddialarına tepkiler sürüyor. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran aleyhindeki temelsiz iddiaları Tahran'ın tepkisine yol açtı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü, Aliyev'in temelsiz iddialarına tepki gösterdiler. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, video konferans aracılığı ile katıldığı Bağımsız Devletler Topluluğu zirvesinde İran'a karşı yeni boş ve temelsiz iddiasında Ermenistan, İran ile gizli anlaşmada son Dağlık Karabağ Savaşı sırasında kurtarılan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin eski işgal edilmiş topraklarını 30 yıl boyunca Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığı için kullandığını iddia etti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün ardından İslami Şura Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Abbas Sademişkin'i de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in temelsiz iddiasına tepki gösterdi. İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Mahmud Abbas Sademişkin'i Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev'in son açıklamasına tepki gösterdi. İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Mahmud Abbas Sademişkin'i Tasnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sözlerine işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin uyuşturucu kaçakçılığına karşı çabalarının dünyada eşsiz olduğuna işaretle böyle olmasaydı tüm Avrupa ve Kafkasya uyuşturucunun doğurduğu sonuç ve etkilerine maruz kalırdı ifadesini kullandı. İran'ın uyuşturucu ile mücadele için binlerce şehit ve yaralı verdiğine dikkat çeken Mişkini bazı açıklamaların komşuluk ve iyi komşuluk aleyhinde olduğunu, iki Müslüman milletin arasının açılmaması gerektiğini vurguladı. İslam İnkılabı rehberinin fetvasında uyuşturucu tüketimi ve transiti haram kıldığına dikkat çeken Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın son sözlerine göre Aliyev'in yanlış bilgilendirildiğinin anlaşıldığını belirtti. Dün de İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın İran karşıtı gerçek dışı iddiaları hakkında uyarıda bulunarak şeytanların ağır bedeli olan tuzaklarına dikkat edin dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Haripzade de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Bağımsız Devletler Topluluğu zirvesinde İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı hayret uyandıran iddialarını şiddetle kınarken bu iddiaların tamamının temelsiz olduğunu belirterek, benzer medyatik suçlamaların sadece Siyonist rejimin çıkarları doğrultusunda İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kardeşçe ilişkilerini etkilemeye dayalı olduğunu kaydetti. Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede İran'ın sürekli ve ilerici mücadelesi ve rolüne değinen Hatipzade şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin son 40 yılda bu uğursuz olayla mücadele uğruna binlerce şehit ve yaralının vermesi sürekli ve sorumlu çalışmalarının sadece bir parçasıdır. Bu çalışmalar defalarca ilgili uluslararası kurumlar tarafından onaylanmıştır. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Kadir Enerji ve Elektrik Yatırım Firması, Seyit CEO'su Seyit Fereddin Masumi, Türkiye ve Afganistan gibi komşu ülkelerin İran'dan elektrik almaya hazır olduğunu belirtti. Türkiye, Afganistan ve hatta Oman'ın İran'dan elektrik almaya hazır olduğunu belirterek, muhtelif sanayinin elektriğini karşılamak için çeşitli projelerin olduğunu söyledi. Yetkili, Kuşk Santrali'nin İran'ın en kaliteli güneş santrali olduğunu işaretle, bu santralin elektriğinin 2020'de şebekeye bağlandığını söyledi.
İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, yılın ilk yarısında İran ile Avrasya arasındaki ticaretin 2 milyar 483 milyon dolara yükseldiğini belirtti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre İran ile Avrasya ülkeleri arasındaki ticarette ağırlık olarak %12 ve değer olarak %40 oranında artış olduğuna dikkat çeken gümrük sözcüsü, aynı sürede İran ile Avrasya Ekonomik Gümrük Birliği arasında 5 milyon 549 bin 311 ton ağırlığında ürün ticareti gerçekleştiğini vurguladı. Yetkili, İran'ın Avrasya ülkelerine 1 milyon 167 bin 858 ton ağırlığında ve 514 milyon 3999 bin 324 bin dolar değerinde ürün ihraç ederken, bu ülkelerden de 4 milyon 381 bin 453 ton ve 1 milyar 969 milyon 730 bin 460 dolar değerinde ithalat yaptığını vurguladı.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde düzenlenen Hafız Nişanı Ödül Töreni'nde İran Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden biri olan Hafız-ı Şirazi'nin divan kitabını Türkçe'ye kazandıran Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Fars Dili Hocası Profesör Doktor Hicabi Kırlangıç'a Uluslararası Hafız Nişanı verildi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran İslam Cumhuriyeti'nin en prestijli ödüllerinden olan Hafız Nişanı bu yıl Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hicabi Kırlangıç'a verildi. Ankara'da düzenlenen törene İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmend de katıldı. Farazmend konuyla ilgili önemli cümleler kurdu.
Fars dili ve edebiyatı, edebiyatının medeniyet ve kültür sahasında ilim ve tefekkür sahibi olan her insanın kendisi ile hafızın şiiri ve düşüncesi arasında bir bağ kurma isteği ve arzusu taşıması bu insanın, bu nişanın önemini izah etmek için yeterlidir.
İran Hafız Şirazi Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Kovas Hasanli bu ödülün Türkiye'den bir akademisyene verilmesinin özel bir mesaj içerdiğini de söyledi. Törende konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünvar da memnun olduklarını söyledi.
Kıymetli misafirler, İran'ın en önemli uluslararası arenadaki en saygın ödüllerinden birisi olarak bugüne kadar çok az isme tevdi edilen ki biraz önce değerli İran Büyükelçisi ifade etti. 5 kişiye tevdi edilen ve 6.sı verilecek olan nişan Ankara Üniversitesi mensubu bir hocamıza veriliyor. Bundan dolayı gerçekten hakikaten çok büyük bir gurur duyuyoruz.
Uluslararası Hafız Nişanı ödül takdim törenine çok sayıda önemli davetliler de katıldı. Kasım Alcan, İstanbul.
Tarhan Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Suriye'de İdlib'in güneyinde Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna saldırı gerçekleştirildi. Türkiye basında yer alan habere göre İdlib'in güneyinde TSK'ya ait zırhlı araçların bulunduğu konvoya el yapımı patlayıcıyla saldırıda bulunuldu. Saldırıda personelden yaralanan olmazken zırhlı araç zarar gördü. Bölgedeki radikal unsurlar tarafından yapıldığı belirtilen saldırıdan araçtaki personel yara almadan kurtuldu. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Laha Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 10 Mayıs'ta İkmal Konvoyu'na yapılan roketi saldırıda bir askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin yaralandığını belirtmişti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de Amerikan destekli PKK-PYD ile mücadelenin bundan sonra çok farklı devam edeceğini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cuma namazını kıldı Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör unsurlarına yönelik tahammülümüz kalmadı dediniz. Bölgeyle ilgili son durum nedir? Şeklindeki soru üzerine Erdoğan sadece kuzey değil Suriye'nin üzerinde terör örgütü PKK, YPG, PYD'nin cirit attığını bunlara destek veren ülkelerin başında da koalisyon güçleri Amerika geldiğini kaydetti. Bunların verdiği her türlü destek, silah, mühimmat, araç ve gelişle birlikte bu örgütlerin terör istediğini dile getiren ve son sıralarda iki Türk askerinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Erdoğan, bütün bunlara karşı da mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Bu terör örgütlerine Amerika'nın oradaki malum güçlerine karşı, rejim güçlerine karşı gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu konuda kararlıyız diye konuştu. Bu arada Reuters iki Türk yetkiliyi kaynak gösterdiği haberinde Amerika ve Rusya ile görüşmelerin başarısız olması durumunda Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki Kürt gruplara yönelik sınır ötesi harekete hazırlandığını bildirdi. Üst düzey bir yetkili ise bize karşı sürekli saldırıların gerçekleştirildiği Tel Rifat bölgesi başta olmak üzere bölgelerin temizlenmesi elzemdir diye konuştu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hazırlıklar yaptığını da söyleyen yetkili, bununla ilgili karar alındı ve belirli ülkelerle gerekli koalisyon da yapılacak. Bu konu Rusya ve Amerika ile görüşülecek dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki askeri saldırıların devamında PKK mevzilerini hedef aldı. Türkiye Savunma Bakanlığı bu bağlamda yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerle düzenlenen operasyonda 4 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirildi. Türkiye Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde operasyonun devam edeceğini vurgu yaptı. PKK Türkiye'nin terör listesinde yer almakta. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK ile mücadele gerekçesiyle Irak ve Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyon düzenlemekte. Türk askerlerinin Irak ve Suriye'deki varlığı bu ülke halkının tepkisine yol açmıştır.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada ülkesinin Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğunu işaretle Rusya'nın da bu süreci desteklemeye hazır olduğunu vurguladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün Türkiye ve Ermenistan münasebetleri hakkında yaptığı açıklamada Türkiye ile normalleşme görüşmelerinin başlamasının Güney Kafkasya için faydaları olduğunu ayrıca bölgede uzun vadeli barış sürecini başlatacağını ifade etti. Paşinyan bahsi geçen tüm alanlarda çalışmaya hazır olduklarını işaretle tüm bu taahhütlerin yerine getirilmesinin bölgede uzun vadeli barış ve istikrar adına ciddi ilerlemeye sebebiyet vereceğine inandıklarını söyledi. Ermenistan Başbakanı Rusya'nın da bu sürece destek vermeye hazır olduğunu hatırlattı. Paşinyan daha önce de Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için hazır olduklarını söylemişti.
Mısır yönetimi Türkiye'nin Etiyopya'ya İHA satışını durdurması için Amerika ve Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu. Türk basında yer alan habere göre Nil Nehri üzerindeki bir hidroelektrik barajı konusunda anlaşmazlık yaşadığı Etiyopya, SİHA sevkiyatına karşı çıkan Kahire yönetiminin Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinden satışı durdurmak için yardım talep ettiği belirtildi. Türkiye'nin sattığı İHA sistemlerinin Afrika'da dengeleri bozabileceğine vurgu yapan Mısırlı bir kaynak, Kahire ve Ankara arasında temas kurulmaya çalışırken Etiyopya'ya SİHA satılmasına zaten gergin olan ilişkileri daha da gerginleştireceğini bildirdi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde Perşembe günü yaşanan olaylarla alakalı 19 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre askeri yargı, ordu ve tüm emniyet birimlerine Perşembe başkent Beyrut'ta protestoculara açılan ateşle ilgili ön araştırma ve soruşturmalar yapmakla görevlendirildi. Güvenlik güçlerine ellerine geçen bilgileri toplama, paylaşma ve bölgedeki kameraları tarayarak silahlı ilişki kişilerin kimliğini tespit etmeye talimatı verildi. Bu kapsamda ilk soruşturma çerçevesinde olaylara karıştı tespit edilen 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 17'sinin Lübnan vatandaşı olduğu da bildiriliyor. Bu arada Beyrut patlamasında hayatını kaybedenlerin aileleri sözcüsü İbrahim Hatit, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoda Beyrut patlamasını soruşturan Yargıç Tarık El-Bitar'dan bu dosyadaki görevinden istifa etmesini isteyerek yaşananların bu dosyanın siyasileştirildiğini gösterdiğini vurguladı. Sözcü Amerika'nın Beyrut patlaması dosyası ve soruşturma sürecine açık müdahalelerini kınarken Amerika'nın hiçbir zaman kendi yıkıcı menfaatlerinden başka hiçbir şeyi desteklemediğini kaydetti. Beyrut'a Perşembe günü Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin Adalet Sarayı önündeki barışı gösterisine milislerin açtığı ateş sonucu en az 7 kişi şehit olurken 50'den fazla insan da yaralandı.
Irak Kanun Devleti İttifakı Başkanı Nuri Maliki, Yüksek Seçim Komisyonu'ndan seçim sonuçları ilgili usuzlukları takip etmesini istedi. Son genel seçimlerde 37 sandalye kazanarak 37 sandalye elde eden Muhammed Al-Busi, başkanlığındaki Takaddum İttifakı ile Sadr Hareketi'nin ardından parlamentoda ikinci sırada yer alan Irak Eski Başbakanı Nuri Maliki yaptığı açıklamada, Irak halkı ve siyasi grupların seçim sonuçlarından emin olması ve seçmenlerin kullandığı oylara saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sözcüsü Zeyfullah Eşami, Yemen Ulusu ve halk güçlerinin kendi görevine yerine getirerek Mağrib kuşatmasını kırmayı başardıklarını söyledi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti İnformasyon Bakanı Eşami bu bağlamda yaptığı açıklamada, Yemen güçlerinin Mağrib'de El Adliye bölgesinde yönelik kuşatmayı kırıp vatandaşları canlı kalkan olarak kullananların elinden kurtardığını vurguladı.
Ve son haberimiz, Filistin İslami Cihat Hareketi, Siyonist rejimin Filistinli esirlerin isteklerini yerine getirmemesi halinde Siyonistlerle askeri çatışmaya hazır olduklarını söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz, şeytanların bedeli ağır olan tuzaklarına dikkat edilmesi zarureti etrafında. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in temelsiz ve gerçek dışı açıklamalarına tepki olarak şeytanların bedeli ağır olan tuzaklarına dikkat edin dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev video konferans aracılığıyla katıldığı bağımsız devletler topluluğu zirvesinde İran'a karşı yeni boş iddiasında Ermenistan İran ile gizli anlaşmada son Dağlı Karabağ Savaşı sırasında kurtarılan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin eski işgal edilmiş topraklarını 30 yıl boyunca Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığı için kullandığını iddia etti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Şemhani ayrıca dünya toplumunun uyuşturucu maddeyle mücadelede kahraman olarak tanıdığı bir ülkeyi suçlamak, konuşmacının itibarsızlaşmasından başka etkisi yoktur yazdı. Bu arada uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede İran'ın sürekli ve ilerici mücadelesi ve rolüne değinen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de şöyle dedi. Son 40 yılda binlerce şehit ve yaralının bu şom olayla mücadele ona vermek, İran İslam Cumhuriyeti'nin sürekli ve sorunlu çalışmalarının sadece bir yaprağıdır. Ve defalarca ve defalarca ilgili uluslararası kurumlar tarafından takdir edildiğine değinerek, çeşitli temaslarda Bakü'den alınan olumlu ve özel mesajlara rağmen, Bakü tarafından temelsiz medyatik açıklamaların yapılma niyeti olduğunun anlaşıldığını ve elbette gerektiği zamanda karşılığının verileceğini de sözlerine ekledi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev'in İran karşıtı açıklamalarına bakıldığında iki konu anlaşılıyor. Birincisi, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan bazı bağnaz çevrelerin propaganda çalışmaları ve dayatmalarının etkisinde benzer temelsiz ve kışkırtıcı konuları gündeme getirmesidir. Bu durumda yapılan açıklamalar iki komşu ülke arasındaki ilişkileri de istemeden kötü yönde etkileyebilir. Bilhassa bu hareketler maksatlı ve İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri yok etmeye odaklıdır. Fakat ikincisi, bu suçlamaların bahane ve konusu bir yana siyasi bağnaz hedeflerle birlikte ve daha önceden programlanmış bir hareket olmasıdır. Bunun belirtileri İran sınırları çerçevesinde kışkırtıcı eylemler ve tutumlarda ve bu da Siyonist İsrail rejiminin bölgedeki hareketlerinin yoğunlaşmasıyla ortaya çıkıyor. Gerçek şu ki, Siyonistler İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkilerini bozmaya çalışıyorlar. Siyasi meseleler uzmanı Seyyid Mustafa Hoşçeşm, Bakü'nün İran karşıtı asmane tutumlarını yorumlarken bu konuya değinerek, Bakü'nün İran'a karşı senaryosu, Siyonist rejim ve Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne darbe vurmak provokasyonu ve programları ile hesaplanmış bir senaryodur, diyor. Uluslararası meseleler uzmanı olan Hoşçeşme göre, Siyonist rejimin İran'a karşı gündeminde olan düşmanlığı dikkate alınınca, Siyonistlerin Bakü potansiyelini de bu yönde kullandıkları görülüyor. Irkçı İsrail rejiminin bu bağlamdaki siyaseti İran'ın kuzeybatı sınırlarına yaklaşmak ve ayrıca güney sınırlarda Fars Körfezi kıyı ülkeleriyle ilişkileri normalleşme üzerinde odaklanmıştır. Her halükarda böyle benzer eylemlerinde hedeflere İran tarafından biliniyor. Fakat İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani'nin de belirttiği gibi, komşuluk ilke ve zaruretlerine kayıtsız kalmak ve yalan ve yapıcı olmayan açıklamalarda bulunmak hüsnü niyet ve tedbir belirtisi değildir. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu şekilde konuşması, Bakü hükümet yetkililerinin de siyasi koruntularından belirtisidir ve muhakkak İran İslam Cumhuriyeti bunlara karşı kayıtsız kalmayacaktır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise, Lübnan'ın Amerika'nın komplo ve entrikalarına maruz kalması etrafında. Lübnan'da Perşembe günü bir grup Beyrut Limanı'nın 2020 yaz patlama olayı dosyasını araştıran yargıç Tarık Bitar'ın çalışmalarına itiraz amacıyla Beyrut'ta bulunan mahkeme binası önünde toplanarak itirazlarını belirttiler. Biter, aceleci ve adil olmayan, hatta aynı zamanda belki de siyasi bir kararla Lübnan'ın eski bazı milletvekilleri ve bakanların tutuklanmasına karar verdi. Protestocu grup bu karara barışçı bir şekilde itiraz ederken kimliği belirsiz kişilerin yoğun silahlı saldırısına maruz kaldılar. Yaşanan saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken en az 60 kişi de yaralandı. Olayın ardından Lübnan Hizbullah Hareketi ve Emel Hareketi yayınladıkları ortak bildiride göstericilere saldıranların Suudi Arabistan'ın maddi desteğini alan ve Batı yanlısı 14 Mart grubu liderlerinden Samir Caca'ya bağlı Lübnan Güçleri Partisi'ne bağlı olduklarını belirtti. Bu olayın Amerika'nın yeni Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shihan'ın direnişine karşı bazı hareketlerde bulunması ve ile eş zamanlı yaşanması dikkatlerden kaçmadı. Zira görünüşe göre bu hareketler Lübnan'ı kaosa sürüklemek hedefiyle gerçekleşiyor. Söz konusu istikrarsızlaştırıcı olayların başlıca sebebi Lübnanlı grupların yeni hükümeti kurmadaki başarıları ve ülkenin sorunlarını çözmeye çalışmalarıdır. Bilindiği üzere daha önce hükümeti kurmakta başarısız kalan Saad Hariri 13 aylık süre içerisinde hükümeti kurmakta aciz kaldı ve sonuçta Batı yanlısı 14 Mart grubu da Lübnan'da kaos ve gerginlik yaratarak ülkenin iç ortamını iç savaşa sürüklemeye çalışıyor.
Hiç şüphesiz Lübnan'da direnişe karşı böyle gelişmeler ve olaylar Amerika'nın bilgisi dışında gerçekleşemez. Bu konuda Lübnan Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyettin yaptığı açıklamada Beyrut olaylarından Amerikan elçiliği tarafından atılan adımlardan biridir. Haşim Safiyettin, Lübnan halkının tamamen barışçıl bir şekilde yargı sisteminin siyasi tutumu ve işlediği zulme karşı itiraza bulunduklarını Sami Caca'ya bağlı Lübnanlı Güçler Partisi'nin göstericileri öldürme hedefiyle pusuya yattığını ve böylece bir kez daha Lübnan'da iç savaşın başlamasını tasarladıklarını belirtti. Tabii bu arada Amerikan Beyrut elçisinin de bölgede bazı Arap rejimlerinin desteği olmaksızın benzer kışkırtıcı eylemlere girişmeyeceği gerçeğini de unutmamak gerekiyor. Nitekim Hizbullah yetkilisi bu konuya vurgu yaparak Amerikan elçiliğinin bölgedeki bazı Arapların desteğinde benzer olaylara sebep olduğunu, bu ülkelerden birisinin de muhakkak Suudi Arabistan olduğunu açıkça ifade etti. Beyrut'ta silahlı saldırı olayı aslında kendi örneğinde ikinci olaydır. Temmuz ayının sonlarında Lübnan'da benzer bir fitne yaşanmıştı. Bu olay Beyrut'un güneyinde Helde bölgesinde Lübnan Hizbullah Hareketi üyesi Ali Şevli'nin cenaze töreninde yaşandı. Olayda 4 kişi öldü ve yaklaşık 10 kişi de yaralandı. Aslında Helde olayda tam Necip Mikati'nin yeni kabineyi kurmakla görevlendirildiği sırada yaşandı. Bu yüzden Lübnan olaylardan beri Amerika ve onların da ülke içindeki uçaklarının komplo ve fitnelerinin hedefi olmuştur. Üstelik Hizbullah hareketinin Lübnan halkına yakıt ulaşmadaki başarısı da onların daha da öfkelenmesine sebep olmuştur. Fakat Lübnan halkı kendi ülkelerinden gerçeklerinden farkındadır ve onların İran İslam Cumhuriyeti'nden Lübnan Hizbullah'ın yakıt ithal etmesine verdikleri destek onların mutluluğu ve sevinç gösterileri bu olayın somut kanıtıdır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Afganistan Geçici Hükümet Dışişleri Bakanı, Bakan Vekili Mavlavi Amirhan Muttaki başkanlığındaki Heyet Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Amirhan Muttaki'nin başkanlık ettiği heyet Katar'ın başkenti Doha'dan Türkiye'ye gitmiş oldu haberlerden aldığımız bilgilere göre. Bazı Türk yetkililerle temaslarda bulunmak üzere Muttaki Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bakanlıkta bir araya geldi. Biz de bugünkü sohbetimizde son günlerde Türkiye'de bu diplomasi trafiğini konuşmak istiyoruz. Daha sonra da Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libyalı mevkidaşı Manguş'la bir araya geldi. Şimdi bu ziyaretler ne anlam taşımaktadır Türkiye için? Özellikle Afganistan meselesinde ve Libya ile ilgili olan durum Türkiye için ne anlam ifade ediyor? Bunları çözme yönünde nasıl bir adım atabilir veya hangi kararlara başvurabilir gibi sorulara bakacağız genel olarak. Bugünkü sohbetimizde İzniyoz Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. Sayın İhsan Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, merhabalar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi Afganistan'ın karmaşık bir durumunda bildiğiniz gibi bu ziyaret Türkiye'ye gerçekleşti. Acı terör olaylarını da gün geçtikçe duyuyoruz biz bu Afganistan'la ilgili. Siz bu heyetin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle Türkiye'nin mevcut şartlardaki dış politika ile ilgili aldığı kararlar bağlamında nasıl yorumlanmalı acaba?
Ya açıkçası şöyle bir şey, tabii Taliban ilk tekrardan Afganistan'a hakim olduğu süre içerisinde Türkiye biliyorsunuz o dönemde havaalanını işletmek istiyordu. Yani ABD'ye defalarca birkaç tane teklif götürmüşlerdi. Eğer siz çıktıktan sonra biz orada Katar'la birlikte havaalanını işletebiliyordu. Bunun üzerinde, bu mevcudiyet üzerinden bir takım girişimlerde bulunmuştu. Fakat Taliban'ın daha hızlı bir şekilde Afganistan'ın tamamını hükmetmesi, yani bir kaos sürecinin yaşanmasında bu Türkiye açısından da ciddi bir geçiş olanağı sağlayamadı. Fakat Afganistan ilk resmi ziyaretinin Türkiye yapılması, biliyorsunuz mevcut Türkiye'deki hükümet ile Afganistan yapısı, daha öncesinde de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir takım açıklamaları vardı. Biz Taliban rejimini kesinlikle kendimize çok yakın olarak buluyoruz. Bu bile durumu, süreci çok ciddi bir şekilde yumuşatmıştı. Şimdi bu eksen üzerinden Afganistan'da muhtemelen mevcut durumda Afganistan'ın yeniden dizayn edilmesi, diplomatik, iktisadi ve diğer teknik anlamda yeniden dizayn edilmesi muhtemelen Türkiye'de çok ciddi bir işbirliği ve ittifak içerisinde yürüyeceğinin mesajını verdi. Ki ilk resmi ziyaretlerinin de bu kapsamda olduğunu bugün Ankara'da bulunan haber kaynaklarının, gazeteci arkadaşlarımla görüştüğümde görüşmenin içeriği de bu eksen üzerinden geliştiğini bana bildirdiler. Şimdi Türkiye muhtemelen o piyasaya, yani daha doğrusu Afganistan pazarına girecek açıkçası. Çünkü şey olarak da, yani iktidarlar olarak da birbirlerine fikir olarak da daha yakın durduklarını düşünebiliyorum. Bu bir avantaj, yani bir dezavantaj değil. Bu avantajı politik ve iyi ilişkiler üzerinden kurmaya çalışacaklar. Çünkü Afganistan yeni bir sürece giriyor, yeni bir yapılanmaya giriyor ve bu yapılanmanın içerisinde aynı zamanda da bir devlet yönetim erki üzerinden bir pozisyon bir an önce geliştirmesi gerekiyor. Yani geliştirmek zorundadır. Yoksa tekrardan Afganistan'a dönemle ilişki bir kaos yaşanabileceği ve bunu bir destekçiye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ve bu destekçilerden en güçlü olarak da şimdi Türkiye'yi görüyorlar. Katar zaten maddi ve manevi olarak da bir destek sunuyor ki Katar ile Türkiye'nin ilişkisi de çok şu anda üst düzeyde bir durumda. Muhtemelen bu üçlü bir ittifak üzerinden daha çok maddi durumu Katar'ı sağlayabileceği ve teknik durumu da Türkiye sağlayabileceği ve bugün daha çok konuştukları işbirliği bu eksende bu çerçevede gerçekleşmişti.
Evet. İhsan Bey, geçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakanlığı Taliban'ın finansman eksikliği nedeniyle diğer terör örgütleriyle mücadele etme kabiliyetini yitirmeye başladığını duyurmuştu. Şimdi bu haberden hareketle sizce Türkiye ve Katar Taliban'ın terörle mücadele kabiliyetini artırmak için finansman destek sağlamak yolunda acaba herhangi bir karar alabilirler mi? Bunu Türkiye ister mi sizce?
Ya Yani Türkiye şu Türkiye çünkü Türkiye'de kendine göre bir pozisyon belirliyor, bir siyaset belirliyor. Açıkçası biliyorsunuz son dönemlerde Türkiye kendi içerisinde de IŞİD'e yönelik bazı operasyonlarda bulundu ve çok ilginçtir. IŞİD'in bütün üst düzeyleri hepsi Türkiye'nin içinde yaşıyormuş bugüne kadar ve ki bu çok tehlikeli bir durum açıkçası. Şimdi bu bir işaret. Türkiye'nin son dönemlerde kendi içinde IŞİD'e yönelik çok ciddi bir gözaltı ve tutuklamalara başlaması açıkçası bizim de çerçevesi çizdiğimiz Katar'la birlikte evet işi çünkü ciddi bir şekilde istikrarsızlaştıracağına benziyor. Yani Afganistan'ın yeni yönetiminin oluşmasıyla ilgili ciddi problem yaşayacak kesin. Muhtemelen Türkiye bu konuda evet bugün ben az önce birçok devlet yapılanmasının inşası üzerine konuştuklarını söylediğimde de terörle mücadele, tırnak içerisinde terörle mücadele ki başta IŞİD'e yönelik de ciddi bir stratejinin geliştirebileceğinin de konuşulmuş yani bugün aynı zamanda o da konuşulmuş. Fakat sizin de söylediğiniz gibi evet bu bir finansal durumuna ihtiyaç var. Biliyorsunuz şu anda Afganistan'da öyle çok fazla gücü yok. Hem operasyonel gücü çok fazla yok. Çünkü tam olarak düzenli bir sistem orduya geçemediklerinden dolayı daha çok kısadan şehire indikten sonra çünkü terörle mücadelede düzenli bir ordunun iyi bir şekilde mücadele etmesi yani sistemli bir şekilde planlı bir şekilde mücadele etmesi gerekiyor. Dediğim gibi finansman durumu Katar üzerinden gelişecek fakat operasyonel işi de karşı yani bu muhtemelen yeni Afgan militanlarını eğitme dönemi sürecine de Türkiye başlayabileceğini öyle bir durum haberde aldım.
Doğru. İhsan Bey vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. İyi çok yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde İznews Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Çavuşoğlu ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Taliban heyeti ile görüşmesi konusu etrafında bugünkü sohbetimizi ve analizler sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın. İhsan Bey çok teşekkür ederim efendim. Kusura bakmayın zahmet oldu.
Rica ederim.
Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Eksik olmayın. İyi akşamlar. Çok sağ olun. İyi günler. İyi akşamlar. Sağ olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran'a yönelttiği yeni iddialarını hayretle karşıladıklarını belirterek bu iddiaları reddetmesi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi'nin Korsan İsrail'in illegal nükleer programı hakkında suskunluğu İran'ın tepkisine yol açması gibi haberlere yer verirken Kudüs gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şu okuyoruz.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdülaziz bin Habtur, Siyonist rejimin hayali bir rejim olduğunu belirterek, Arap ülkelerinin bu rejimle ilişki kurarak saltanatlarını sürdüremeyeceklerini söyledi. Abdülaziz bin Habtur açıklamasını şöyle sürdürdü. Geçmişteki İngiliz paralı askerlerinin kaderi, bugünün paralı askerlerini bekliyor. Yemen halkı tüm paralı askerleri cezalandıracaktır. Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin bir aracıdır ve El Mahra'daki İngiliz varlığı petrol boru hattında Suudi Arabistan'ın çıkarlarını güvence altına almak içindir. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı, Londra'nın Umman'ın batı sınırlarına ulaşma ve onu Yemen'den ayırma çabalarına değinerek şunları söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri coğrafi çıkarlarını, Suudi Arabistan ise Yemen'deki uzun vadeli ekonomik planlarını sürdürüyor. Suudi, Birleşik Arap Emirlikleri saldırılarının 3. yılında her ne kadar görünüşte de olsa Yemen'e teslim olması teklif edildi ve sonra her şey çözülecekti. Siyonist rejim sınırlı bir ömre sahip hayali bir rejimdir. Zayıf Arap ülkelerindeki facia, tahtlarını korumak için sadece Siyonist rejime teslim olmalarıdır. Ancak ilişkilerin normalleşmesi bile onların saltanatlarını koruyamayacaktır. Abdülaziz bin Habtur açıklamasının sonunda Filistin meselesini destekleyerek şu ifadelerde bulundu. Bu destek Yemen halkı açısından kutsal bir görevdir. Kudüs'ün ve Filistin topraklarının kurtuluşu meselesi dinimizin ve Arap kültürümüzün önemli bir meselesidir.
İttilat gazetesinde Amerika'nın İran'a karşı düşmanca politikalarının devam etmesi, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere baskın düzenlemesi gibi haberlere yer verirken, Cevan gazetesinde Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreterinin Filistinli esirlere destek vurgusunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Filistinli esirlere destek vurgusu yaptı. MAA internet sitesinin bildirdiğine göre Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale yaptığı açıklamada Filistinli esirlere destek vermek amacıyla gerekirse savaşa girecekleri ve Siyonist rejim ile hiçbir anlaşma imzalamayacaklarını duyurdu. Nahale açıklamasının devamında biz kendi esirlerimizi Siyonist rejim cezaevlerinde terk etmeyeceğiz. Onların yanında olacağız ve elimizdeki imkanlarla onları koruyacağız diye kaydetti. Daha önce İslami Cihat Hareketi sözcüsü Tarık İzzeddin yaptığı açıklamada bu harekete bağlı 150 esirin Siyonist rejim cezaevlerinde açlık grevi başlattığını duyurmuştu.
Hemşire gazetesinde Siyonist rejimin Suriye'ye saldırılarına karşı Filistinli direniş gruplarının tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistinli direniş grupları korsan İsrail'in Suriye topraklarına saldırısını kınayarak bir kez daha direnişte vahdete vurgu yaptı. Suriye resmi haber ajansı Sana, İsrail savaş uçaklarının Tedmer'e hava saldırısı düzenlediğini ve bazı noktaları vurduğunu, saldırıda maddi hasarın yanı sıra Suriyeli bir askerin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bu saldırı, Filistinli direniş gruplarının tepkisine yol açtı. Filistin İslami Cihat Hareketi sözcüsü Davut Şahap, saldırıyı şiddetle kınadıklarını açıkladı. Hamas sözcüsü Hazım Kasım da yaptığı açıklamada, korsan İsrail bombardımanlar ve katliamlarla bölgede bir serseri gibi davrandığını, bu rejimin saldırılarına karşı koymak için tüm direniş güçlerinin birliğinin şart olduğunu vurguladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile İran arasındaki ilişkilerdeki son gelişmeler
ve Ermenistan makamlarının Rusya makamlarıyla görüşmeleri
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi.
Geçtiğimiz hafta İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyen bazı sorunlar büyük ölçüde çözülme aşamasına geldi. Azeri tarafında protesto ve memnuniyetsizlikle karşılanan İran'ın kuzey ve kuzeybatı sınırlarında İran ordusu ve devrim muhafızlarının ortak ve önleyici tatbikatına yönelik hassasiyetler de azalmış bulunuyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde Türkiye medyasında İran neden ortak sınırda tatbikat yaptı diye soran Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in endişesi artık azalmış görünüyor ve şimdi de ikili ilişkilerin geliştirilmesini gündeme getirmeye çalıştığı görülmektedir.
Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İran ile ilişkilerin geliştirilmesini istemiştir. İlham Aliyev, İtalyan gazetesi La Repubblica'ya verdiği demeçte, komşu ülkelerle dostane ilişkileri genişletmek ihtiyacına değinip, Bakü Tahran ile dostane ilişkiler istiyor, dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ülkesiyle İran arasındaki anlaşmaların uygulanmasında değinerek şöyle dedi. Bakü Tahran'ı suçlama konumunda değildir. Aynı zamanda İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında Siyonist güçlerin ve tekfirci terörist grupların varlığını yalanladı.
İlham Aliyev'in bu son sözleri İranlı yetkililerin daha önce İlham Aliyev'in hükümetini Rus hükümet yetkililerinin tekfirci terörist milislerin varlığı ve İran İslam Cumhuriyeti sınırları yakınındaki hareketleri hakkında resmi açıklamalarına atıfta bulunarak uyarması üzerine geldi. İranlı yetkililer bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerine şu şekilde uyarmıştı. İran'ın ulusal çıkarlarına ters düşen her türlü hamleyi kararlılıkla ele alacağız.
Bakü yetkililerin endişelerin azalmasıyla birlikte İran'ın da İlham Aliyev'in hükümet yetkililerinden İran'ın Rusya ve Ermenistan'a giden yük ve transit hattını açık tutmasını beklemektedir. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un görüşmesinin ardından gözaltına alınan iki İranlı şoförün serbest bırakılması gündeme geldi.
Bu konuda Bloomberg Haber Ajansı şöyle bir haber yayınladı. İki İranlı şoför günlerce gözaltında tutulduktan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından serbest bırakıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, gözaltına alınan iki İranlı kamyon şoförünün serbest bırakılmasına ilişkin Bloomberg Haber Ajansı haberinin yayınlanmasına rağmen şunları söyledi. Serbest bırakıldı. Basına yansıyan iki İran vatandaşı cezalarının devamı için İran'a sevk edilecek dedi.
Hatipzade'ye göre Azerbaycan Cumhuriyeti'nde gözaltına alınan iki İranlı şoför hala serbest bırakılmamıştır. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Ermenistan'a seyahat eden İranlı şoförlerin tutuklanmasının ardından Azeri mevkitaşı Ceyhun Bayramov'u arayarak İran kamyonlarının Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında yol almalarını kolaylaştırmasını ve iki şoförün hemen serbest bırakılmasını istediği bilinmektedir.
Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında iki İranlı kamyon şoförünün tutuklanması, yaklaşık 30 yıldır İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti araçlarının ve vatandaşlarının Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'ne hareketine yardımcı olmanın yanı sıra bu ülkeye yapılan yardımlara rağmen gerçekleşmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti son 30 yıldır sadece İran topraklarından geçerek Bakü merkezi hükümetinden ayrı düşen bir bölge olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ziyaret edebilmiştir. Ancak Azeri makamları İran yetkililerinin Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetine ve Müslüman halkına yaptığı son 30 yıllık yardımları yüzünden teşekkür etmek ve bu iyiliği telafi etmek yerine İranlı şoförleri gözaltına almıştır.
İranlı şoförleri gözaltına almanın yanı sıra İlham Aliyev hükümeti olayı uluslararası boyutlara taşıyarak İran'ın uluslararası itibarını daha da zayıflatmaya çalıştı. Bazı yabancıların tavsiyesi üzerine İlham Aliyev hükümetinin gündemine alındığı söylenen bu durum, İran'ın İlham Aliyev hükümetinin yetkililerine güvenmemesi ve Bakü hükümetine yardım etmemesi gerektiğini gösterdi. Çünkü Bakü yetkilileri kaybı telafi etmek yerine bir de sırttan bıçaklama şeklinde geçmişteki yardımları telafi etmeye çalıştı. Tahran'daki hiçbir yetkilinin ve hatta İran'ın Müslüman halkının, özellikle Azerilerin bile Bakü yetkililerinden böyle bir hareketi beklemediği söylenmelidir.
Tahran Radyosu.
Her halükarda İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti uzun kara ve su sınırlarına sahip olmakla birlikte iki ulus arasındaki bağları tarih boyunca olabildiğince derin ve güçlü hal kazanmış birçok ortak noktaya sahip iki komşu ve Müslüman ülkedir. Bu gerçeklere rağmen Bakü yetkilileri son zamanlarda Tahran ile bir anlaşmazlık bahanesiyle İran'ı etnik provokasyonlarla tehdit ederek tüm Azeri din insanlarını da doğru yoldan saptırmaya çalıştı.
İlham Aliyev hükümeti şimdi de komünist egemenlik performansının ötesinde küresel siyonizmin tavsiyesi üzerine Azeri inananları tehdit etti ve İran'ı desteklemeleri halinde veya dini törenleri gerçekleştirmeleri halinde tepki göstereceğini vurguladı ve onları yıldırmaya çalıştı. Kamyoncuların tutuklanması ve İran ile ihtilafları ve anlaşmazlıkları küreselleştirme girişimi İran'ı ve Azeri din halkını izole etmek için ikili ilişkileri geliştirmenin düşmanları olan Amerika, Siyonist rejim ve diğer aktörler tarafından planlanmış bir komplo olduğunu göstermiş oldu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Karabağ ve Kafkasya bölgesindeki gelişmeleri incelemek amacıyla Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği belirtildi. Aynı zamanda iki ülke savunma bakanları da bölge güvenliği konusunda ortak işbirliği hakkında görüş teatisinde bulundu.
Ermenistan ve Rusya'nın stratejik ilişkilerinin hızlı şekilde ilerlemesi, Paşinyan ve Putin arasında gerçekleşen görüşmede gündeme getirilen önemli konulardan biriydi. Kuşkusuz mevcut şartlarda Rusya'nın Karabağ münakaşası tarafından herhangi birine destek ve yardım vermesi, münakaşa sürecinin aynı tarafın lehine değişmesine sebebiyet verecektir. Bu nedenle 2. Karabağ Savaşı'nı kaybeden Ermeni yetkililer bir kez daha Rusya'ya yakınlaşmaya çalışmak suretiyle bu ülkenin yardımlarını kazanmaya gayret göstermekteler.
Buna karşılık Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri de Bakü için yeni müttefikler bulma arayışına girmiş bulunuyor. Bu doğrultuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paşinyan ile gerçekleştirdiği ziyareti hakkında yaptığı açıklamada Karabağ bölgesinin mülkiyeti dahil esas konular hakkında görüşmelerin uzun sürede devam edeceğini vurguladı. Ermenistan Başbakanı da bu tür görüşmelerin iki ülke ilişkilerinin gelişme hızının yüksek olduğunu ve Ermenistan ile Rusya arasında stratejik ortaklığın önemi hakkında ortak bir anlayış olduğunu gösterdiğini belirtti.
Paşinyan ayrıca Karabağ münakaşasının hala çözümsüz kaldığını işaretle, Rusya'nın bu münakaşanın çözümü ve bölge güvenliğinin sağlanması için kilit rol ifa edeceğini kaydetti. Ermenistan Başbakanı'nın sözlerinden Ermeni tarafın 2. Karabağ Savaşı'ndaki yenilgiden sonra ümidini kaybetmediğini ve askeri çatışmaların ardından siyasi zafer için çaba gösterdiğini yansıtmakta.
Görünen o ki Erivan yetkilileri askeri yenilginin ardından Rusya dahil bölgede yetkin ülkelerle istişare yapmak suretiyle Karabağ Ermenileri ve Ermenistan halkı için hoş bir sonucu siyasi diyaloglar da sağlamaya çalışmaktadır. Erivan yetkilileri daha önce de Karabağ münakaşasının çözümsüz kaldığını söylemişti. Uzmanlar ise yaşanan gelişmeler ardından Karabağ'da 3. savaşın da çıkabileceğinden söz ediyor.
Amerika'da yaşayan Azeri uzmanlardan Arif Yunus yaptığı bir değerlendirmede birçok uzmanın görüşüne göre Karabağ'da 3. savaşın 2023 ve 2025 yıllarında yaşanabileceğini, çünkü 5 yılın ardından Rusya barış güçlerinin Karabağ'daki misyonunun son bulacağını belirtti. Azeri uzman ayrıca Rusların açık şekilde uzun süreliğine kalmak için bölgeye geldiklerini söylediklerini işaretle, bu nedenle onlar için bahane gerektiğini, bunlardan birinin de savaş yaşanması olduğunu kaydetti. Azeri uzman Arif Yunus bununla birlikte bölgede yeniden Karabağ Savaşı'nın bir sabotaj ile patlak verebileceğini de ekleyerek, Paşinyan'ın Rusya'nın bölgede imkanlarının bol ve geniş olduğunu anladığını ve Karabağ ve Azerbaycan Cumhuriyeti hakkında Rusya'nın Ermenistan'a daha fazla yakınlaşacak şekilde girişimlerde bulunduğunu ifade etti. Birçok Azeri uzmanın da katıldığı bu analiz, Bakü ile Erivan arası Karabağ mülkiyeti üzerindeki çatışmaların geçici bir şekilde durduğunu gösteriyor.
Savaşın yeniden patlak vermemesi için hiçbir garanti yok. Öte yandan Rusya'nın Karabağ Ermenilerine Rus pasaportu vermeye başlaması gibi gelişmeler ilerleyen tarihte Bakü'nün Erivan'ı yanı sıra Moskova ile de bir takım sorun yaşamasına yol açabilecektir. Bu önemli gelişmelere rağmen İlham Aliyev yönetimi Azerbaycan'ın Rusya ile ulası çatışmasında bu ülkeye yardım etmedikleri gibi Rusya'nın çıkarı doğrultusunda Azerbaycan Cumhuriyeti'ni gözden çıkaracağından gafil olarak Türkiye ve İsrail'in tavsiyeleri üzerine güney komşusu İran'a gerginlik çıkarma peşindedir.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizleri parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi hatırlatıyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın dünyaya yönelik biyolojik tehditleri.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın dünyaya yönelik biyolojik tehditleri isimli yeni seri sohbetimizin son bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu 5 bölümlük seri sohbetimizde Amerika'nın dünyadaki biyolojik laboratuvarlarına ve faaliyetlerine göz attık.
Bu bölümde sohbetimizi toparlamaya çalışmakla beraber Amerika'nın sınırları ötesindeki biyolojik laboratuvarların uluslararası insan hakları nasıl ihlal ettiğini ele alacağız.
Biyolojik krizler uzun zamandır insan sağlığı için ciddi bir tehdittir ve hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve halklar için her zaman büyük bir endişe kaynağı olmuştur. Bu arada bazı ülkeler, hegemonik ve emperyalist yaklaşımları nedeniyle Amerika'nın liderliğinde rakip ve düşmanları kontrol altına almak, sınırlandırmak ve korkutmak, sonuçta onları ortadan kaldırmak için her yolu denemektedirler.
Amerika Birleşik Devletleri uzun süredir biyolojik ajanları ve maddeleri rakiplerini yenmek için kullanmak üzere biyolojik programlar yürütmektedir. Ülkenin ana biyolojik programı 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya gibi diğer ülkelerle rekabet halinde geliştirildi. Amerika her zaman biyolojik ajanların askeri amaçlarla kullanımını tekelleştirmeye çalışmıştır.
Amerika, Kore Savaşı, Vietnam ve Küba'da biyolojik silah kullanmıştır. Daha önceki bölümlerde açıklandığı gibi Amerika askeri biyolojik faaliyetlerinin çoğunu ülkenin dışına taşımış ve bu yöndeki faaliyetlerini dünya çapında gizli, denetimsiz yerlerde takip etmeye devam etmiştir. Washington, küresel sağlık yetkilileri ve çevreciler tarafından küresel sağlığı tehlikeye atan manipüle edilmiş virüsleri yaymakla defalarca suçlanmıştır.
Uluslararası hukuk kuralları ve ilgili belgelere göre çevre ve sağlıklı yaşam hakkı en temel insan haklarından biridir. Buna göre Amerika ve bu ülkeyle askeri işbirliği yapan diğer ülkeler insan hakları ihlalcileri olarak kabul edilmekte ve suç işlemektedir. Uluslararası hukuk kuralları uyarınca uluslararası örgütler ve mahkemeler bu tür biyolojik olarak yıkıcı Amerika faaliyetlerine karşı çıkma ve Amerika'nı insani çıkarlara ve uluslararası insan haklarına ve insancıl hukuka saygıya zorlama sorumluluğuna sahiptir.
Ağırlıklı olarak biyolojik savunma merkezleri kapsamında yürütülen Amerika askeri biyolojik faaliyetleri, yürürlükteki uluslararası belgelerde yer alan sağlıklı yaşam için insan hakları ilkesini ihlal etmektedir. Örneğin Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 9. bölümünün 55. maddesi, hükümetleri sağlık sorunlarına çözüm getirmeyi taahhüt kılmıştır. Bu açıdan hükümetler vatandaşlarına sadece sağlıklı yaşam koşulları sağlamakla kalmamalı, aynı zamanda bu hedefi baltalayan faktörlere de mücadele etmelidir.
Bu konu Dünya Sağlık Örgütü Anlaşması'nda da vurgulanmaktadır. Her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşme de hükümetleri kamu sağlığı ihtiyaçlarını karşılamaya zorlamaktadır. Bu sözleşmenin 4. paragrafına göre kamu sağlığı ve sağlıklı yaşama hakkı tüm insanlar için eşit bir haktır. Uluslararası insancıl hukuk alanındaki 4 Cenevre Sözleşmesi de biyolojik silahlar gibi askeri ve sivilleri ayırt etmeyen ve çevreye zararlı silahların kullanımını yasaklamaktadır.
Birleşmiş Milletler Antlaşması'na göre Birleşmiş Milletler tüm üyelerinin insan haklarına saygı duymasını şart koşar. Bu bağlamda insan haklarına saygı göstermek için, insan çevresini yok etmek için her türlü tehlikeli eylemde bulunmamalıdır. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in insan haklarının korunması kadar dünya barış ve güvenliğinin korunması görevini yerine getirebilmesi için silahsızlanmayı yakından izleyerek biyolojik tehditlerin oluşmasını önleme sorumluluğuna da sahiptir.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı Anlaşması'nın 7. bölümü uyarınca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi barışa yönelik bir tehdit veya barışın ihlali veya saldırganlık eylemleri durumunda müdahale ederek yıkıcı eylemleri ve etkileri ortadan kaldırarak barış ve güvenliği tesis etmelidir. İnsanlığın ve çevrenin geleceğini tehdit eden askeri biyolojik faaliyetlerin yürütülmesi dünya barışı için bir tehdit olduğu kesindir. Ancak Güvenlik Konseyi'nin siyasi ve araçsal olarak kullanılması ve veto varlığı gizli ve askeri biyolojik faaliyetlerin yakından küresel gözetimi ve denetimini engellemiştir.
Önceki bölümlerde bahsedildiği gibi Amerika'nın dünyanın bazı bölgelerindeki gizli laboratuvar faaliyetleri, Washington'un biyolojik silahlar üretmek için yıkıcı biyolojik deneyler peşinde olduğunu gösteriyor. Uluslararası hukuka göre Amerika, uluslararası hukuku ihlal ederek uluslararası bir sorumluluğu da üstüne almış olur. Ayrıca bu eylemlerin başka ülkelerin topraklarında gerçekleşmesi nedeniyle kendi topraklarındaki laboratuvarların eylemlerinden ve yıkıcı davranışlarından ev sahibi hükümetleri de sorumludur.
Bu tür yıkıcı biyolojik faaliyetler, insan hakları evrensel beyannamesi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar uluslararası sözleşmesi, medeni ve siyasi haklar uluslararası sözleşmesi ve Cenevre sözleşmeleri tarafından yasaklanmıştır. Bu belgelerin tümü yasal olarak tüm ülkeler için bağlayıcıdır.
Uluslararası hukuk kurallarına göre çevreye ve insan sağlığına zarar ve hasar veren her türlü eylem yasaktır. Güvenlik Konseyi'nin Amerika ve diğer bazı ülkelerin biyolojik faaliyetleriyle ilgilenme konusundaki yetersizliği göz önüne alındığında bu konuda rol oynayabilecek yargı kurumlarından biri de Uluslararası Ceza Mahkemesi'dir.
We'll be right back. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Amerika askeri biyolojik faaliyetlerine müdahale etme stratejiyle ilgili olarak İran'da uluslararası kamu hukuku alanında master yapan Dr. Ahmet Kazimi şöyle diyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsüne göre mahkeme ancak suçun mahkemenin yargı yetkisini kabul ettiği bir ülkede işlenmesi veya suçun mahkemeye üye bir ülke vatandaşları tarafından işlenmesi durumunda müdahale edebilir. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesi olmasa da Amerika askeri biyolojik laboratuvarlarının bulunduğu bazı ülkeler Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesidir. Bu açıdan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin konuyu soruşturması mümkündür. Tabii ki Amerika askeri laboratuvarlarına ev sahipliği yapan hükümetler Amerika ile işbirliği yapıp şikayette bulunmayı veya bilgi vermeyi reddettikleri için bu konudaki çözüm farklıdır. Buna göre Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının doğrudan bu konuyu soruşturması gerekir. Bu bağlamda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisine giren insanlığa karşı suç duyurusuyla araştırmalar başlatılabilir.
Askeri biyolojik faaliyetler dünyadaki biyogüvenliğe zararlıdır. Güvenlik Konseyi'nin işlevsizliği göz önüne alındığında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu uluslararası hukuka uygun olarak Amerika yıkıcı laboratuvarlarına ev sahipliği yapan hükümetler ve Amerika biyolojik yıkıcı araştırmalarına yardımcı olanlara karşı tavır almalıdır.
Hükümetlerin sorumluluğu taslağının 6. maddesine göre bir ülke tarafından başka bir ülkeye sağlanan tüm organ ve merkezler uluslararası yükümlülüklerin ihlaline bulunmaları halinde sorumluluk yaratırlar. Bu nedenle çeşitli adlar altında Amerika askeri biyolojik laboratuvarlarına ev sahipliği yapan tüm ülkeler önlem alma ve uluslararası insan hakları hukukunun ihlali ilkesine uyulmaması nedeniyle bir suçun işlenmesine yardımcı olmaktan sorumludur.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin devamında Çin, Rusya ve İran başta olmak üzere birçok ülkenin Amerika'nın askeri biyolojik faaliyetlerine yaklaşımını ele alacağız.
Çin sınırlarındaki Amerika biyolojik laboratuvarlarının tehlikesini her zaman hisseden bir ülke olmuştur. Gerekirse karşı önlemler için planların incelenmesine bile vurgu yapmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ile rekabet eden bir güç olarak Çin, böyle bir savaş olasılığının endişe duyduğu için gündemine kapsamlı biyolojik ve virolojik araştırmaları almıştır.
Rusya'da sınırlarına yakın Amerika biyolojik faaliyetlerine her zaman tepki göstermiş ve komşu ülkelerdeki Sovyetler Birliği'nden bağımsız hale gelen ülkelerde Amerika laboratuvarlarının durumu hakkında defalarca endişelerini dile getirmiştir. Rusya her zaman Amerika'nın bu bölgelerde özellikle Gürcistan ve Ukrayna'daki biyolojik eylemlerinin Rusya'yı hedef alacağına inanmış ve bu ülkeyle mücadele etmeye hazır olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Rusya ile Amerika arasındaki en çözülmemiş sorun, yani Yeni START anlaşması olarak bilinen ve süresi 2021'de dolan stratejik taarruz silahların kontrolü anlaşması olmuştur. Anlaşma Şubat 2021'de Rusya ve Amerika tarafından 5 yıllığına uzatıldı ama yine de ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğu söylenmelidir.
2020'de Ukrayna'da Amerika biyolojik laboratuvarlarından virüs sızıntısı krizinin ardından Ukrayna Sağlık Bakanlığı ve Avrupa ülkeleri Amerika faaliyetleri için daha katı bir plan geliştirdi, ancak yine de bu süreç yavaşlamadı. Bu kısıtlamalar Ukrayna halkının ülkenin sağlık politikalarına karşı protestolarını tetikledi. Amerika Birleşik Devletleri her zaman kendi laboratuvarlarında denetim ve araştırma yapılmasını engellemiştir. Bu yaklaşım Amerika biyolojik laboratuvar verilerinin ev sahibi hükümetler tarafından ifşa edilmesini talep eden İtalya, Almanya, Norveç, Yunanistan ve Rusya temsilcilerinin tepkisine neden olmuştur.
İran'da Amerika'nın yıkıcı biyolojik faaliyetlerde bulunduğu bazı ülkelerde olan ortak sınırı nedeniyle kamu sağlığının tehdit edildiğini hissediyor. Çünkü sözde tehlikeli biyosavunma programını da içeren Pentagon'un en ciddi hedeflerinden biri İran'a karşı biyolojik silah kullanmaktır. Buna göre İran'ın Sivil Savunma Teşkilatı, Amerika'nın bölgedeki yıkıcı biyolojik hareketlerini tam olarak izleyerek uluslararası kurumları müdahale etmeye, Amerika gizli laboratuvarlarını denetlemeye teşvik etmeye çalışıyor.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın dünyaya yönelik biyolojik tehditleri isimli sohbetimizin son bölümünü dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Thank you.